Ayrım 6. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig. Sayfa 64. Onunla birlikte arkamızda bıraktığımız kiliseye gittim. Tuğladan inşa edilmiş küçük bir taşra kilisesiydi. Kireçli, gri, boş, iç duvarlar pek ayırt edilmiyordu. Kapı açıktı. Öyle ki bir parça sarı ışık içeri sızıyor, küçük mihrabın çevresinde mavi gölgeler yapıyordu. Buhur gibi sıcak bir alacakaranlıktan iki mum, peçeli bir çift göz gibi bakıyordu. İçeriye girdik, o şapkasını çıkardı, elini günah çıkartma kabına soktu, istavroz çıkardı ve dizlerinin üzerine çöktü. Tam ayağa kalkmıştı ki kolundan tuttum, "Gidin," dedim. Mihrabın önüne ya da sizin için kutsal olan bir resmin önüne ve orada söyleyeceklerimi tekrarlayarak yemin edin. Şaşırarak, neredeyse korkarak bana baktı. Fakat söylediğimi çok çabuk anlayarak içinde heykel olan bir oyuğun önünde durdu, istavroz çıkarıp diz çöktü. "Söylediklerimi tekrar edin." "Yemin ederim, yemin ederim," diye tekrarladı ve ben devam ettim. "Ne tür olursa olsun para karşılığında bir oyun oynamayacağıma, hayatımı ve şerefimi bu tutkuya kurban etmeyeceğime yemin ederim." Titreyerek bu sözcükleri tekrarladı. Net ve yüksek bir ses tonuyla söylediği bu sözler tamamıyla boş mekanda çınladı. Sonra bir an sessizlik oldu. Öyle bir sessizlik ki dışarıda rüzgarın yapraklarına değdiği ağaçların hışırtısı duyuluyordu. Derken genç, bir tövbekar gibi daha önce hiç duymadığım biçimde kendinden geçmiş bir halde, anlamadığım leh dilinde hızla ve arka arkaya bir şeyler söyledi. Bu bir dua olmalıydı. Teşekkür ettiğine ve pişman olduğuna dair bir dua. Çünkü coşkulu biçimde günahlarını itiraf ederken başını kürsünün önünde eğiyor, her defasında daha büyük bir tutkuyla yabancı dilde dua ediyor ve gittikçe daha ateşli ve tarif edilmez bir iştenlikle duasını tekrar ediyordu. Daha önce ve daha sonra dünyanın hiçbir kilisesinde böyle bir dua etme görmedim. Elleri bütün gücüyle ahşap dua kürsüsünü kavramış, bedeni içindeki kasırganın etkisiyle sarsılıyor ve kah doğruluyor, kah yine yere kapanıyordu. Bir şey görmüyor, bir şey hissetmiyordu. İçindeki her şey başka bir dünyada gibiydi. Değişimin arafında ilerliyor, çok daha kutsal bir boyuta yükseliyor gibiydi. Sonunda yavaş ayağa kalktı. İstavroz çıkarıp güçlükle döndü. Dizleri titriyordu. Yüzü çok bitkin bir insanın yüzü gibi bembeyaz kesilmişti. Fakat beni gördüğünde gözleri parladı, saf ve gerçekten inanan bir insanın gülümseyişiyle aydınlandı yüzü. Yaklaştı, Ruslar gibi yerlere kadar eğildi, iki elimi tuttu ve saygıyla dudaklarına götürdü. "Sizi bana Tanrı yolladı. Bunun için ona teşekkür ettim." Ne diyeceğimi bilemedim. Fakat o anda kilisenin orgunun bu mütevazi duygulara eşlik etmesini arzu ettim. Çünkü her şeyi başarmıştım. Bu insanı sonsuza kadar kurtarmıştım. Kiliseden çıktık. Mayıs ayının parıldayan ve ışıldayan gün ışığına arttık kendimizi. Dünya hiç böyle güzel gelmemişti bana. 2 saat boyunca arabayla fevkalade manzarası olan ve her dönemecinde ayrı bir güzellik sunan yolda ağır ağır gittik. Duygularım böyle anlatılmasından sonra her sözcük önemsiz kalıyordu. Bakışlarım tesadüfen onun bakışlarıyla karşılaştığında utanarak kaçırıyordum. Kendi mucizemi görmek beni çok duygulandırıyordu. Öğleden sonra saat 5'e doğru Monte Carlo'ya geri döndük. Şimdi de akrabalarımla bir randevum vardı ve ertelemem artık mümkün değildi. Aslında içimden biraz dinlenmeyi, yaşadığım bu coşkulu duygu patlamasından sonra gevşemeyi geçiriyordum. Çünkü aşırı derecede mutlu olmuştum. Hayatımda daha önce hiç yaşamadığım aşırı heyecanlı ve coşkulu durumu sindirmek için biraz kendimi dinlemek zorunda olduğumu hissediyordum. Bu nedenle himaye aldığım gence birkaç dakika otele kadar bana eşlik etmesini rica ettim. Odama geldiğimizde ona eve dönüş yolculuğu ve mücevherleri rehinden kurtarması için para verdim. Ben akrabalarımla görüşürken o tren biletlerini alacak, Cenova üzerinden onun memleketine gidecek trenin kalkmasından yarım saat önce saat 7'de istasyonun girişinde buluşacaktık. Ona 5 banknotu uzattığımda dudakları tuhaf bir şekilde bembeyaz kesildi. "Hayır, para istemiyorum. Rica ederim. Para vermeyin," dedi dişlerinin arasında konuşarak. O sırada parmakları sinirden kontrolsüz bir şekilde titriyordu. "Para istemiyorum. Para istemiyorum. Para görmeye tahammülüm yok," diye tekrarladı bir kez daha, tiksinti ya da korkuyla sarsılmışçasına. Fakat onun utancını gidermeye çalıştım. Ödünç verdiğimi söyledim. Kendini mahcup hissediyorsa bana bir makbuz kesebileceğini belirttim. "Evet, makbuz," diye mırıldandı bakışlarını kaçırarak ve sanki parmaklarını titreten yapışkan bir şeymiş gibi banknotları buruşturup bakmadan cebine koydu ve bir kağıdın üzerine hızla bir şeyler karaladı. Başını kaldırdığında alnının nemli ter tanecikleri kaplamıştı. Sanki içinden bir şeyler dışarı çıkmak istiyor gibiydi. Elindeki kağıdı bana uzatır uzatmaz titremeye başladı ve birdenbire ben farkında olmayarak korkuyla geri çekildim. Dizlerinin üzerine çöktü ve elbisemin eteğini öptü. Anlatılamaz bir hareket. Bu davranışının etkisiyle tüm bedenim titremeye başladı. Tuhaf bir ürperti çöktü üzerime. Şaşırıp kaldım ve kekeleyerek, "Minnettarlığınızı gösterdiğiniz için size teşekkür ederim," dedim. "Fakat şimdi gidin lütfen. Akşamleyin saat 7'de vedalaşmak için istasyonun girişinde buluşmak üzere." Bana baktı. Duygulandığı için parlayan gözleri nemlenmişti. Bir an bana bir şeyler söyleyecek sandım. Bir an bana yaklaşmak istiyormuş gibi geldi. Fakat birdenbire eğildi, iyice eğildi ve odadan çıktı. Mrs. C. yine anlatımına ara verdi. Ayağa kalkıp pencerenin önüne gitti, dışarıya baktı ve uzun bir süre hareketsiz öylece durdu. Belli belirsiz görünen sırtında hafif, titreyen bir sallanma görür gibi oldum. Birdenbire döndü, o zamana kadar sakin ve kayıtsız olan elleri sanki bir şeyleri parçalamak ister gibi aniden sert bir hareket yaptı. Derken sert, neredeyse cüretkâr bir şekilde bana baktı ve birden anlatmaya devam etti. "Dürüst olacağıma dair size söz verdim ve şimdi bu sözün ne kadar gerekli olduğunu görüyorum. Çünkü ilk kez şimdi o gün neler yaşandığını ilk kez olduğu gibi anlatmaya çalıştığım, o anda iç içe geçmiş ve karmakarışık olan duygular için net sözcükler bulmaya çalıştığım şu an, o gün farkına varmadığım ya da varmak istemediğim şeyleri çok net görebiliyorum. Bu nedenle kendime karşı sert ve kararlı olmak, size de gerçeği anlatmak istiyorum. O gün genç adamın odamdan çıktığı ve benim yalnız kaldığım saniyelerde baygınlık gibi bir şey çökmüştü üzerime. Yüreğime adeta sert bir şeyle vurulmuş gibiydim. Bir şey beni ölesiye yaralamıştı fakat ne olduğunu bilmiyordum. Ya da bilmek istemiyordum. Himayeme aldığım gencin dokunaklı ve saygılı tavrında beni acıyla yaralayan şey neydi? Fakat şimdi geçmişteki her şeyi acımasızca ve olduğu gibi içimdeki yabancı bir şeyi çekip çıkarmak istercesine kendimi zorladığım, sizin tanıklığınızın da utanç verici bir duyguyu korkakça saklamama izin vermeyeceğini bildiğim şu an her şey benim için çok net. O gün beni o kadar çok yaralayan şey hayal kırıklığıydı. Bu genç insanın öyle boyun eğerek çekip gitmesinden duyduğum hayal kırıklığı. Yani beni tutmak, benim yanımda kalmak için hiç çaba harcamadan evine dönmesi, ilk söylediğimde boyun eğerek saygıyla kabul etmesi, beni kendine çekmek yerine bana yoluna çıkmış bir azize gibi tapması ve beni bir kadın gibi görmemesi. Hayal kırıklığım buydu. Ne o zaman ne de daha sonra kendime bile itiraf edemediğim bir hayal kırıklığı. Fakat bir kadının duyguları, sözcükler olmasa da, her şey apaçık ortaya dökülmese de, her şeyi hisseder. Çünkü artık kendimi daha fazla kandıramayacağım. O insan o gün beni kucaklasaydı ve isteseydi, onunla dünyanın öbür ucuna giderdim. Kendi adıma ve çocuklarımın adına leke sürerdim. Başkalarının söyleyeceklerini ve içimdeki mantığı umursamaz onunla giderdim. Tıpkı Madame Henriette'in daha bir gün öncesine kadar tanımadığı o genç Fransızla çekip gitmesi gibi. Nereye, ne kadar süreliğine gideceğimizi sormaz, geçmişteki yaşamıma dönüp bakmazdım bile. Paramı, ismimi, servetimi, şerefimi bu insan için feda ederdim. Dilenirdim ve sanırım onun uğruna bu dünyada her türlü aşağılanmaya katlanırdım. Utanç ya da başkalarını saymak adına ne varsa hepsini bir kenara fırlatırdım. Eğer bana tek bir kelime etseydi, bana bir adım yaklaşsaydı, o saniye kendimi ona verirdim. Fakat size söyledim ya, bu tuhaf durgun insan beni ve içimdeki kadını görmedi. Ve nasıl tutkulu bir şekilde onun için yanıp tutuştuğumuysa, bir başıma kaldığımda daha biraz önce onun aydınlık ve hayal gibi yüzünde hissettiğim tutku, tüm karanlığıyla içime dolduğunda ve boşlukta kendimi terk edilmiş hissettiğimde anladım. Güçlükle kendimi toparladım. Sözleştiğim randevuya gitmek hiç içimden gelmiyordu. Sanki kafamda demir gibi ağır, bastıran ve ağırlığından ayakta duramadığım bir miğfer vardı. Akrabalarımla buluşmak için diğer otele gittiğimde düşüncelerim de adımlarım gibi dağınıktı. Orada herkes hiç durmadan konuşurken ben sıkılmış, öylece oturdum. Orada bir bakışlarımı çevreme gezdirdiğimde, bulutların ışık ve gölgeler saçarak oyun oynadığı delikanlının yüzünün aksine maske takmış ya da donmuş gibi hareketsiz yüzleri gördüğümde her defasında ürktüm. Sanki bir sürü ölünün arasında oturuyormuşum gibi korkunç donuktu bu ortamdaki insanlar. Fincanıma şeker koyarken, aklım başka yerde onlarla konuşurken, içimdeki kan kıpır kıpır ediyor ve her hareketinde seyretmesi benim için tutkulu bir sevinç haline gelen ve düşüncesi bile korkunç, bir iki saat sonra son kez göreceğim o yüz gözlerimin önünde canlanıyordu. Farkında olmadan yavaşça iç çekmiş ya da derin derin inlemiş olmalıyım ki eşimin kuzeni birden eğilip neyim olduğunu, kendimi iyi hissedip hissetmediğimi sordu, yüzümün soluk ve endişeli göründüğünü söyledi. Bu beklenmedik soru hemen ve zorlanmadan bir bahane bulmama yardım etti. Migren ağrısı çektiğimi söyledim. Bu nedenle kimseye fark ettirmeden kalkmak için izin rica ettim. Böylece vakit kaybetmeden otele döndüm ve yalnız kalır kalmaz birden bir boşluk ve terk edilmiş duygusu ve bugün de bir daha görmemek üzere ayrılacağım gençle birlikte olma arzusu birbirine karıştı. Odanın içinde bir oraya bir buraya gidiyordum. Dolabı açtım, üstümü değiştirip aynanın karşısına geçtim. Böyle süslenirsem onu bağlar mıyım diye içimden geçirdim. Sonra birden kendimi anlamaya başladım. Onu bırakmamak için her şeyi yapacaktım. Olağanüstü bir saniye içinde bu istek karara dönüştü. Aşağıya indim, görevliye bugün akşam trenine bineceğimi ve otelden ayrılacağımı söyledim. Acele etmem gerekiyordu. Eşyalarımı toplamaya yardım edecek kat görevlisini çağırdım. Zaman daralıyordu. Görevliyle beraber hızlı hızlı elbiseleri ve küçük eşyaları valize koyarken yapacağım sürprizin hayalini kurdum. Ona trene kadar eşlik edecektim. En son dakikada vedalaşmak için elini uzattığında birdenbire şaşkın bakışları altında trene atlayacak, o gece, sonraki geceler ve beni istediği sürece onunla olacaktım. Hoş, heyecanlı bir sarhoşluk kanımı hareketlendiriyordu. Elbiseleri valize atarken bazen kat görevlisinin şaşkın bakışları altında birdenbire kahkaha atıyordum. Duygularım karmakarışıktı, hissediyordum. Valizlerimi indirmeye gelen görevliye şaşkınlıkla baktım. İçimdeki heyecan o kadar güçlüyken rutin şeyleri düşünmem imkansızdı. Zaman daralıyordu, 7'yi geçmiş olmalıydı. Trenin kalkmasına çok çok 20 dakika kalmıştı. Ancak o istediği müddetçe onun yanında olmaya karar verdiğimden beri, kara gidişimin bir vedalaşma olmayacağını düşünerek kendimi teselli ediyordum. Hemen hesabımı kapatmak için aşağıya indim. Kasadaki görevli paramın üstünü vermişti. Tam yukarı çıkmak üzereydim ki biri hafifçe omzuma dokundu. Bu, rahatsızlandığımı söyledikten sonra merak edip arkamdan gelen kuzenimin eliydi. Gözlerimin karardığını hissettim. Şimdi ona hiç ihtiyacım yoktu. Her saniyelik gecikme korkunç bir kayba neden olabilirdi. Fakat nezaket gereği onu dinlemem ve yanıt vermem gerekirdi. Yatağa gitmelisin diye ısrar etti. Kesin ateşin vardır. Öyle de olmalıydı. Şakaklarımdaki damarların şiddetle attığını ve bazen de gözlerimde mavi gölgeler uçuştuğunu hissediyordum. Fakat kabul etmedim. Her sözcük beni yaktığı halde ve onun zamansız ilgisinden kurtulmak istememe rağmen minnettarmış gibi görünmeye çalışıyordum. Ancak bu davetsiz ilgili kaldıkça kaldı, kolonya uzattı ve şakaklarımı kolonya ile olmak için ısrar etti. Bense bu sırada dakikaları sayıyordum. Bir yandan genç adamı düşünürken, diğer yandan kuzenimin işkence haline gelen ilgisinden kurtulabilmek için bir bahane arıyordum. Huzursuzlandıkça kuzenim daha da kuşkulanıyordu. Sonunda neredeyse beni odama çıkıp uzanmam için zorlamaya çalıştı. Tam o sırada lobinin ortasında saati gördüm. Saat 7:28 geçiyordu ve 7:35'te tren kalkacaktı. Umutsuz bir insanın kaba, ani ve fevkalade kayıtsız tavrıyla "Hoşça kal, gitmem gerekiyor." deyip elimi uzattım. Donuk bakışlarını aldırmadan ve etrafıma bakmadan şaşkın şaşkın kala kalan otel çalışanlarının önünden fırlayıp kapıya yöneldim. İstasyona gitmek üzere caddeye çıktım. Orada valizlerimle bekleyen taşıyıcının heyecanlı tavrından ta uzaktan zamanın geldiğini anladım. Öfkeden deliye dönmüş bir halde geçişe koştum fakat biletçi beni durdurdu. Bilet almayı unutmuştum ve beni perona bırakması için neredeyse zor kullanarak onu ikna etmeye çalışırken tren hareket etti. Arkasından baka kaldım. Tüm vücudum titriyordu. Hiç olmazsa vagon pencerelerinden birinden bir bakış, el sallama, bir selam görmeye çalıştım. Fakat hızla giden trende onun yüzünü göremedim. Vagonlar gittikçe hızlandı ve bir dakika sonra kararmış gözlerim koyu ve siyah dumandan başka bir şey görmez oldu. Taşlanmış gibi orada kalmış olmalıyım. Kim bilir ne kadar süre. Çünkü taşıyıcı kolumdan dürtmeden önce birkaç defa beyhude yere bana seslenmişti. Korkuyla irkildim. Taşıyıcı valizlerimi otele geri götürüp götürmeyeceğimi sordu. Kendime gelebilmem için birkaç dakikanın geçmesi gerekti. Hayır, bu imkansızdı. O gülünç apar topar ayrılıştan sonra tekrar otele dönemezdim. Dönmek de istemiyordum. Kesinlikle hayır. Böylece ona yalnız kalmak için sabırsızlanarak valizlerimi depoya koymasını emrettim. Ancak sonra istasyonda sürekli artan ve sonra azalan insan kalabalığının ortasında düşünmeye çalıştım. Net bir şekilde düşünmeye, öfke, pişmanlık ve çaresizliğin neden olduğu bu umutsuzluktan ve acıdan kurtulmak istedim. Çünkü niye kabul etmeliyim ki? Kendi hatam yüzünden son buluşmayı kaçırmış olduğum düşüncesi. Kor gibi yakan düşünce acımasızca içimi deşiyordu. Avazım çıktığı kadar bağırabilirdim. Acımasızca içimi oyan bu kızdırılmış bıçak o kadar çok canımı yakıyordu. Sadece tutkuya yabancı insanlar böylesi ender anlarda böyle çığ gibi, kasırga gibi birdenbire tutku patlaması yaşarlar. İşte o zaman yıllar yılı biriken her şey insanın içinde patlar. O saniyede yaşadığım şaşkınlığa ve öfkelendiren güçsüzlüğe benzer bir şeyi hayatımın ne öncesinde ne de sonrasında yaşadım. Çünkü en cüretkâr şeyleri yapmaya hazırdım. Hayatımdaki her şeyi, sahip olduğum, biriktirdiğim her şeyi elimin tersiyle itmeye hazırdım. İşte tam o saniyede tutkularımın kendini kaybetmiş bir şekilde başını tosladığı bir anlamsızlık duvarı yükselmişti önümde. Sonrasında yaptığım aynı şekilde anlamsızdı. Deliceydi, aptalcaydı. Anlatmaya neredeyse utanıyorum. Fakat kendime ve size hiçbir şeyi saklamayacağıma dair söz verdim. Ve ben onu yine aramaya başladım. Yani onunla geçirdiğim her anı hatırlamaya çalıştım. İçimdeki bir güç beni zorla onunla dünü geçirdiğim yerlere sürüklüyordu. Onu güçlükle kaldırdığım bahçedeki banka, onu ilk kez gördüğüm oyun salonuna, evet, hatta o pis otele gittim. Geçmişi bir kez olsun yeniden yaşamak için. Ve ertesi gün arabayla Korniş'e gidecek, aynı yolda yürüyecek, her sözcüğü, her hareketi içimde yeniden yaşayacaktım. Evet, böyle anlamsız, böyle çocukçaydı şaşkınlığım. Fakat tüm olanların şimşek gibi birdenbire üzerime geldiğini unutmayın. Beni kendimden geçiren tek bir darbe gibiydi. Fakat o karışıklıktan sert bir şekilde kendime gelmiş, yaşadığım ve kaybolup giden bu şeyi tekrar tekrar keyfini çıkararak tatmak istiyordum. Hatırlamak denilen o kendini kandırmaca büyüsü sayesinde. Bunu anlamak için belki de yanan bir yüreği olması lazım insanın. Kim bilir? Böylelikle ilk önce oyun salonuna gittim, oturduğu masayı aradım. Böylece orada gördüğüm tüm eller arasında onun ellerini hatırlayacaktım. İçeriye girdim, onu ilk kez gördüğüm yer ikinci odada, soldaki masaydı, çok iyi hatırlıyordum. Her hareketi hala canlı bir şekilde gözlerimin önüne geliyordu. Uyur gezer gibi gözlerim kapalı, ellerimi uzatmış gibi gitseydim bile onun oturduğu yeri bulabilirdim. İşte içerideydim. Hemen salonun bir başından öbür başına gittim ve orada, kapıda, bakışlarımı içerideki kalabalığa çevirdiğimde çok tuhaf bir şey oldu. Tam orada, hayal ettiğim yerde orada oturuyordu. Ateşin halüsinasyonu. Oydu gerçekten. O. Tıpkı biraz önce hayal ettiğim gibi, tıpkı dünkü gibi bakışlarını topa dikmiş, hayalet gibi bembeyaz yüzü. Fakat oydu, o, kesinlikle o. Neredeyse bağıracaktım, öyle korkmuştum. Fakat bu saçma hayal karşısında korkumu yatıştırdım ve gözlerimi kapadım. Sen çıldırmışsın, rüya görüyorsun, sayıklıyorsun dedim kendi kendime. Bu mümkün değil, halüsinasyon görüyorsun. Yarım saat önce buradan ayrıldı. Sonra yine gözlerimi açtım. Fakat korkunç. Biraz önce olduğu gibi orada oturuyordu. Canlı canlı ta kendisi. Milyonlarca elin arasından o elleri tanıdım. Hayır, rüya görmüyordum. Gerçekten oydu. Bana yemin etmesine rağmen gitmemişti. Çılgın adam orada oturuyordu. Ben yüreğim umutsuzca çırpınarak onu ararken, o evine gitmek için verdiğim parayı yeşil masaya koymuş, tamamen kendini unutmuş bir halde tüm tutkusuyla oynuyordu. İçimdeki dürtüyle ilerledim. Gözlerim öfkeden çakmak çakmaktı. Ateş gibi bir öfkeyle yeminini bozan, güvenimi sarsan, duygularımı ve kendimi, ona verişimi hiçe sayan bu adamın gırtlağına sarılmak istiyordum. Fakat kendimi tuttum. Bilhassa yavaş yavaş, benim için ne kadar da güçtü. Masaya yaklaştım, tam karşısına geçtim. Bir bey kibarca bana yer verdi. 2 metrelik yeşil bir bez vardı aramızda ve ben balkondan sahnedeki oyuna bakar gibi daha bir saat öncesine kadar minnettarlıkla parlayan, Tanrı'nın lütfettiği ışıkla aydınlanan, şimdi ise tutkunun tüm cehennemlerinde titreyip yok olan yüzüne bakışlarımı diktim. Ellerine gelince, daha bugün öğleden sonra kilise kürsüsüne yapışıp en kutsal yemini eden elleri, kana susamış bir vampir gibi paranın içine çullanmıştı. Çünkü kazanmıştı. Çok ama çok kazanmış olmalıydı. Önünde jeton, Louis altınları ve banknotlardan bir yığın parlıyordu. Dağınık ve ilgisizce yığılmıştı, titreyen sinirli parmakları keyifle aralarına dalıyor ve adeta içinde yüzüyordu. Banknotları nasıl da okşayarak katladığını, bozuklukları çevirdiğini ve sevdiğini ve birdenbire bir hamleyle avucunu doldurup karelerden birinin üzerine koyduğunu görüyordum. Ve hemen burun delikleri titremeye başlıyordu. Krupiye'nin sesini duyduğunda açgözlülükle parıldayan bakışlarını paraların üzerinden sıçrayan topun üzerine kaydırıyor. Dirsekleri yeşil çuhaya çivilenmiş gibi görünürken sanki ruhu bedeninden dışarıya fırlayacakmış gibi oluyordu. Hırsı bir önceki akşamdan daha korkunç, daha dehşet vericiydi. Çünkü her hareketi yüreğimde safça yer verdiğim ve adeta bir altın zemin üzerinde parlayan imajını öldürüyordu. Birbirimizden 2 metre uzaklıkta nefes alıyorduk. Gözlerimi ona dikmiştim. Fakat o beni fark etmemişti. Beni görmüyordu. Hiç kimseyi görmüyordu. Bakışları yalnızca paraların üzerindeydi ve dönen topla huzursuzca titriyordu. Tüm duyuları bu çılgın yeşil yuvarlığa kenetlenmiş, oradan oraya koşuşturuyordu. Bütün dünya, bütün insanlık bu kumar tutkunu için gergin dörtgen çuhanın içinde eriyip kaybolmuştu. Ve ben burada saatler boyunca dursam bile benim varlığımın hiç farkına varmayacağını çok iyi biliyordum. Fakat daha fazla katlanamadım. Ani bir kararla masayı dolaştım, arkasına geçtim ve sert bir şekilde elimle omzuna dokundum. Bakışları sendeledi, bir saniye cam bilye gibi gözlerini bir yabancıya bakar gibi bana dikti. Güçlükle uykudan uyandırılmış, içindeki acıyı gri ve dumanlı bir şekilde ortaya koyan bakışlarıyla tıpkı bir sarhoşa benziyordu. Neden sonra beni tanıdığını anladı, dudakları titreyerek açıldı, mutlu bir şekilde bana baktı. Şaşkın ve gizemli bir samimiyetle alçak sesle kekelemeye başladı. İyi gidiyor. İçeriye girdiğimde ve onu burada gördüğümde anladım. Hemen anladım. Ne dediğini anlamamıştım. Sadece oyundan sarhoş olduğunu, bu çılgının her şeyi unuttuğunu, yeminini, randevusunu, beni ve dünyayı unuttuğunu fark ettim. Fakat bu hırslı tavrında bile öyle sarhoş edici bir hali vardı ki, ister istemez etkilendim. Söylediğini anlamaya çalışarak kimi kastettiğini sordum. 6. ayrımın sonu sayfa 76.